Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...28 Haziran Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Evet, gündemdeki başlıklarla başlayacağız. Her sabah olduğu gibi bu sabah biraz önce gelen bir haber gündemde bir anda ön plana çıktı Türkiye'de. Cüneyt Arkın'ı kaybettik sevgili dinleyiciler, maalesef. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, başta ailesine tabii ki, sevenlerine, dostlarına, tanıdıklarına sabır diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Biraz sonra detaylarına yer vereceğiz. 85 yaşındaydı Cüneyt Arkın. Bu sabaha karşı tedavi gördü hastanede, hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz sevenlerine, yakınlarına. Gündemdeki diğer başlıklara geçecek olursak sevgili dinleyiciler, bayram tatilinin 9 gün olduğu biliyorsunuz dün ilan edildi. Detaylarına bakacağız. Tabii idari bir tatilden bahsediliyor, onu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP arasında Cumhurbaşkanı maaşı tartışması yaşandı, yaşanıyor. Asgari ücret komisyonu yarın toplanıyor. Asgari ücrette de bir artış olacağını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı ödeneceği açıklandı aynı zamanda dün kabine toplantısının ardından. Batı Karadeniz'i ise sel vurdu. Birazdan bunun da detaylarına yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Batı Karadeniz'den gelen haberler, görüntüler, detaylar, bakanlardan gelen açıklamalar var. Bunlara da yer vereceğiz. NATO zirvesi başlıyor. NATO zirvesi başlıyor. Türkiye de bu zirveye katılacak. Tabii Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya vetosu daha çok konuşuluyor şu anda. İsveç'ten gelen bir açıklama var. Türkiye'nin iade talebi hızlı şekilde ele alınıyor dedi. Teröristlere ilişkin iade talebinden bahsetti İsveç. CHP'den Aykut Erdoğdu'ya ilişkin bir açıklama var ki gereğini yapacaktır şeklinde gelen bir açıklamaydı. Mümkün olduğunca bu detaylara program içerisinde yer vermeye gayret edeceğiz. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Özdağ'ın Hatay'a giriş engeli vardı dün. Çokça konuşuldu, tartışıldı. Özdağ'a destek vardı ve ardından da bu engel valilik tarafından kaldırıldı. BDDK Başkanı'ndan gelen bir açıklama var. Döviz gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılacak dedi ki Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarda var. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin şöyle bir gözünüzü kapatın, 6 ay sonra uyanın bakın nasıl bir Türkiye olacak dediği sözler şu an üzerinden 6 ay geçtiği için gündemde. 20 bin öğretmen atanacağı bilgisini paylaştı bakandan, böyle bir açıklama geldi. 20 bin öğretmen atanacak. Sevgili dinleyiciler, Erzincan'da dün konuştuğumuz bir konu vardı. Anagold'un faaliyetinin durdurulduğuna dair gelen bir bilgi var, çevreyi kirlettiği iddiasıyla. Detaylara yer vereceğiz. Akdeniz Oyunları'ndan 3 altın madalya, 2 de bronz madalya geldi. Burada oradan gelen bir başka haberdi. Akdeniz Oyunları'ndan madalya haberleri üst üste gelmeye devam ediyor yani. Kimlikle döviz alım satımına yeni sınır getirildi. Birazdan bunların hepsinin detaylarına program içerisinde yer vereceğiz. Çok başlık var paylaşacağımız, çok konu var. Hızlı hızlı gündemde ne var ne yok hepsini sizlerle paylaşacağım, aktaracağım. Siz de kendi gündem başlıklarınıza tabii ki programa katılabilirsiniz. Biz hemen dönüp şöyle bir dövize baktığımızda, döviz tablosuna baktığımızda doları şu anda 16.54-16.55 civarında görüyoruz. Sabah saatlerine göre çok küçük bir miktar yukarı yönlü hareket var. Euro'ya baktığımızda 17 lira 52 kuruş seviyelerinde, gram altın 971 lira hatta 972 lira civarında. Serbest piyasada muhtemelen 980 lira civarıdır. Çeyrek altın 1562 lira liste fiyatı olarak karşımızda görünüyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün bir düşüş bekleniyordu zaten. Hatırlarsanız eğer dün konuşmuştuk, uzmanların uyarıları vardı. Ancak böyle genel itibariyle baktığımızda BIST 100 endeksinde binde bir bile olmayan bir düşüşten bahsediyoruz. 2529 puanla bugüne başlayacak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi. Bitcoin'de bir düşüş vardı yine, o 21 bin dolar seviyesinin altına düştü. 20.789 dolar şu anda Bitcoin'in karşılığı sevgili dinleyiciler. Bu arada bu sabah Nihat da paylaştı, herhalde duydunuz ama duymayanlar, radyolarını yeni açanlar varsa söyleyelim. Bu gece yarısından itibaren mazotun litresine 2,5 liralık bir indirim bekleniyor. Şimdi dolar kurundaki bu düşüşten dolayı 2 lira civarında bir indirim olabilir deniyordu. Şimdi 2,5 lira civarında bir indirim bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren mazota böyle bir indirim gelecek sevgili dinleyiciler. Tabii öğleden sonra biraz daha netleşir bu rakam. Evet, gündemdeki başlıkları kısaca böyle toparlamaya çalıştık. Dediğim gibi biraz sonra bahsedeceğimiz işte 105 milyarlık sahte fatura operasyonu da var. Erol Evcil'in de gözaltına alındığı haberi var. Bunların hepsinden biraz sonra bahsedeceğiz. Ama Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Cüneyt Arkın 85 yaşındaydı. Cüneyt Arkın unutulmaz birçok filmin başrolünde yer almıştı. Replikleri herhalde birçok kişinin, sesi birçok kişinin herhalde şu anda kulağındadır, öyle tahmin ediyorum. Tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybettiği yönünde gelen bilgiler var sevgili dinleyiciler. 300'den fazla filmde oynamıştı Cüneyt Arkın. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz, gençler bilmeyebilir ama gerçek adı Fahrettin Cürekli Batur'du. 1937 yılında Eskişehir'de doğmuştu Cüneyt Arkın. Ve şimdi tabii Cüneyt Arkın'la ilgili bugüne kadar çevirmiş olduğu veya oynamış olduğu filmlerle ilgili birçok bilgi şu anda paylaşılıyor. Ki Eskişehir Atatürk Lisesi'nde lise öğrenimini görmüştü. Burada sınıf arkadaşlarından birisinin Yılmaz Büyükersen olduğu bilgisi de var aynı zamanda. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Cüneyt Arkın aslında bir doktordu. Tabii bununla beraber, yani oyunculukla beraber senaristlik, yapımcılık da yaptı. Ama bir doktordu aynı zamanda Cüneyt Arkın. Memleketi Eskişehir'de yedek subay olarak askerliğini yaparken Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refik'in dikkatini çekmişti ve askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. Daha sonra 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Tabii bir süre iş aramış ama Halit Refik'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başlamış ve hemen o dönem 2 yıl içinde en az 30 film çevirdiğine dair gelen bilgiler de var, paylaşılan bilgiler de var. Tabii şöyle söyleyelim, 1964 yılında Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi aslında Cüneyt Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu deniyor. Bir süre böyle duygusal, romantik, jön karakterlerini canlandırmış ama daha sonrasında yine Halit Refik'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneliyor. Ve ardından da İstanbul'a gelen Medrano Sirkin'de uzun süre bir akrobasi eğitimi alıyor. Ve daha sonrasında buradan öğrendiklerini biliyorsunuz. İşte Malkoçoğlu, Battal Gazi serilerinde beyaz perdeye aktarıyor. Türkiye'de daha önce olmayan bir tarz ortaya koyuyor ve dublör oynatmıyor. Kendisi oynuyor bu rolleri. Önce romantik filmlerle başlıyor. Daha sonra hareketli aksiyon filmleriyle devam ediyor. Fakat daha sonra birçok farklı türde karaktere de can veriyor. Bütün bu kariyeri boyunca işte bu eski tarzda western diyebileceğimiz o cowboy filmleri veya o tarz filmlerden tutun da buradan komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar birçok filmde başrolde yer aldı. Özellikle 1978 yılında çektiği Maden filmi en çok unutulmayan filmlerinden bir tanesi herhalde, veya Vatandaş Rıza filmi, öyle tahmin ediyorum. Gerçekten kariyerinde önemli filmlerindendi Cüneyt Arkın'ın. 1972 yılında jürinin ilk oynamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Ama Cüneyt Arkın bu ödülü reddetmişti. Onu da hatırlatalım. Evet, Dünyayı Kurtaran Adam filmi mesela herhalde unutulmayan filmlerinden bir tanesidir değil mi? Bir kült haline gelmiş bir filmdir. Bazı filmlerindeki sahneler sonradan çok konuşulmuştur. Üzerine çok yorum yapılmıştır. Espriler vardır, eleştiriler vardır. Ama herhalde bugüne kadar o sahneler halen daha günümüzde yer alır ve halen daha üzerine konuşulur, öyle değil mi? Daha sonra omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı bir süre hastanede tedavi gördü. Hatta yanlış bilmiyorsam bir dönem buna ilişkin ameliyat da oldu. Bir ameliyat da gerçekleşti ki hatta eşi demişti ki işte o atlamalar, zıplamalar işte onun faturasını şimdi ödüyor demişti Cüneyt Arkın'la ilgili. Ama o dönem için ameliyatının iyi geçtiği bilgisi vardı. Daha sonra bir ara solunum problemleriyle alakalı hastaneye kaldırılmıştı. Arada geçen dönem içerisinde bunlar da yaşanmıştı. Ve Cüneyt Arkın alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferansta vermişti. Hatta bunlarla ilgili işte onur ödülleri, beratları da vardı Cüneyt Arkın'ın. Şimdi Cüneyt Arkın'ın tam olarak neden hayatını kaybettiği yönünde hastaneden henüz gelen bir açıklama yok. Ama biraz önce de söylediğim gibi şu ana kadar ulaşan bilgi şu: evinde rahatsızlanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Beşiktaş ilçesi içerisinde ve burada da maalesef hayatını kaybediyor. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine, başta tabii ki ailesine sabır dileklerimizi iletiyoruz. Bundan sonra artık gelecek detay hiçbir bilgi sonucu değiştirmeyecek ama bir bilgi gelirse de sizinle paylaşırız. Sevgili dinleyiciler, dün kabine toplantısını herkes merakla bekledi değil mi? Yani en çok merak edilen konu asgari ücret, memurlar, emekliler, onların zamları, Kurban Bayramı 9 gün olacak mı olmayacak mı? Bunların hepsinin cevabı 3 aşağı 5 yukarı çıktı ortaya. Nasıl 3 aşağı 5 yukarı? Şimdi asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerlendirilmesini istediğini söyledi. Dolayısıyla bir rakam çıktı mı ortaya? Çıkmadı. Ama en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledikten sonra da hemen bir başka haber geldi ki o da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan oldu. Vedat Bilgin asgari ücret komisyonunu çarşamba günü saat 14'te toplantıya çağırdı. Yani yarın saat 14'te asgari ücret komisyonu toplanacak. Ha, yarınki toplantıdan hemen bir sonuç çıkar mı? Bilmiyoruz, göreceğiz. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da yani bayramdan önce arife günü zamlı halde ödeneceğini açıkladı. Bir diğer merak konusu da acaba bu işte çarşamba perşembe günleri yani 13-14 Temmuz tarihleri birleştirilir mi diğer resmi tatillerle diye, bayram tatiliyle diye merak ediliyordu. İşte o da birleştirildi. Şöyle birleştirildi yalnız: idari izin. Yani idari izin olacak. Dolayısıyla yani idari izin olunca genel itibariyle işte kamuda tabii ki bu idari izin kullanılıyor da özel şirketlerde de zaman zaman bunlara izin veriliyor bu tip zamanlarda. Zaman zaman verilmiyor ama netice itibariyle burada 9 günlük genel bir tatil havası şimdiden oluştu. Dünün önemli açıklamalarından bir tanesi şuydu: Suriye'de yeni harekatlara başlayacağız dedi Cumhurbaşkanı. Daha önce de Suriye'ye harekat düzenleyeceğiz, Suriye'ye operasyon yapacağız mesajlarını hep vermişti. Şu ana kadar olmadı ama daha net bir şekilde söyledi. Suriye'de yeni harekatlara başlayacağız diye net bir açıklaması oldu. Ekonomiyle ilgili açıklamaları vardı, bunlardan bahsetti. Öğretmenlere işte 20 bin öğretmen ataması ile ilgili sürecin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade etti. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz dedi. İnşallah 2023'ün Şubat ve Mart aylarından itibaren enflasyonu makul ve daha aşağı indireceğimiz seviyeye çekmiş olacağız diye konuştu. Şimdi 2023 Mart ayında enflasyon düşecek denmedi farkındaysanız. İnşallah dendi. Şubat ve Mart aylarından itibaren dendi. Yani Şubat ve Mart'ta değil, o aylardan itibaren makul ve daha aşağı. Yani enflasyon sorunu hayatımızdan kalkacak değil, daha makul, daha aşağı seviyeye inecek mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz diyerek yaptı bu açıklamayı. Peki başka ne oldu? Cumhurbaşkanı maaş zammı ile ilgili bu tartışmalara değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dedi ki ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum dedi. İşte konuşuluyordu ya işte Cumhurbaşkanı'nın maaşına %40.4'lük bir zam yapılacağı. CHP özellikle bunu çok eleştirmişti. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski cumhurbaşkanlarıyla merhum cumhurbaşkanlarının hak sahiplerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yani bunlar birbirine endekslidir. Mesela diyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir diyor. Yol açacağı mağduriyetler vardı ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zımaradan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir diye konuştu dün ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulundu. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili madde kanun metninden çıkartılsın, bunu talep ediyorum dedi. Başka bir formüle göre düzenleme yapacağız. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır dedi. Ve şunu da söyledi, böylece Sayın Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu iki maaş cumhurbaşkanı maaşını geçmiş olacağı için İnşallah kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da bu şekilde bir çift maaş aldığından bahsetti daha doğrusu. Bundan sonra da mağdur olmayacağını söyledi. Ama kendisi bu ödenekten vazgeçtiğini ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan hemen bir açıklama geldi. Yani CHP adına bir açıklama şöyleydi. Maaş zammından vazgeçtiği gibi örtülü ödenek harcamalarından, masrafını millete ödettiği makam araçlarından, yazlık kışlık saraylarından, kurutulmuş mangosundan, ejder meyveli mutfağından veya müzikli sazlı sözlü şatafattan da vazgeçebilir mi? Vazgeçemez. Hepsi hamaset dedi. CHP'den ilk cevap bu şekilde gelmiş oldu. Yani dünkü kabine toplantısını kısaca böyle özetlemiş olalım. Bunun ardından CHP'den gelen bir tepki vardı. Bunu bu şekilde aktarmış olduk sizlere. Şimdi asgari ücret merakla bekleniyor. Yarın böyle bir toplantı gerçekleşecek. Bakalım buradan ne çıkacak? Bir yandan bunları da takip edeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz NATO zirvesi başlıyor. Madrid'de bu yapılacak olan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak ki bir dörtlü görüşme olacağı da söylendi. Yani Finlandiya, İsveç, NATO ve Türkiye bir dörtlü görüşme gerçekleştirecek ki bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Biden'la da görüşebileceği bilgisi var. Ki Amerika'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan geldi bu açıklama. Neden olmasın, görüşebilir dendi. Yani takvimde şu an planlamada yok ama bir görüşme olabilir bilgisi geldi ama o görüşme nasıl bir görüşme olur bilmiyorum. Yani yine ayaküstü bir görüşme mi olur? Bir selamlaşma şeklinde mi olur? Yoksa bir işte 15-20 dakika bir odada yarım saat neyse kapalı bir görüşme mi olur? Bunları bilmiyoruz, göreceğiz. Ama netice itibariyle İsveç'ten gelen bir açıklama var. Türkiye'nin iade talebi hızlı ve dikkatli bir şekilde dikkate alınıyor dedi ve hatta PKK'yı biz burada terör örgütü olarak kabul ediyoruz, biz de öyle kabul ediyoruz şeklinde İsveç'ten gelen böyle açıklamalar da var. Yani Türkiye'ye ılımlı mesajlar da var, öyle söyleyebiliriz. Ve devam ediyoruz. CHP'den Aykut Erdoğdu'ya ilişkin bir açıklama geldiğini söylemiştik ki Faik Öztürk CHP sözcüsü yaptı bu açıklamayı. Biliyorsunuz işte özel hayatla ilgili dün de dedik ki yani özel hayattır, çok fazla girmeyiz bu konulara netice itibariyle. Ama tabii ki dedik ki parti içerisinde bir torpil vesaire falan buna benzer bir şey olduysa, yani parti için ilgilendiren bir durum varsa buna da CHP herhalde kendi içinde karar verecektir diye söylemiştik. Faik Öztürk diyor ki Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz diyor. Aslına bakarsanız bu en doğru karar dediği şey Muhtemelen herhalde bir istifa kararı gibi karardan bahsediyor, öyle tahmin ediyorum. Bugün de belki böyle bir basın açıklaması gelebilir. Şimdi devam ediyoruz. Dün en çok konuşulan konulardan bir tanesi neydi? Ümit Özdağ'ın Hatay'a gitmesi ve temsili bir mayın koymak istemesi, mayın döşemek istemesi. Daha önce sözleri vardı biliyorsunuz. Gideceğiz sınıra, biz Reyhanlı'ya sınıra gideceğiz, orada sınıra mayın döşeceğiz demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hem sert tepkisi vardı hem alaycı bir tepkisi vardı bir yandan. Tüm bunlarla beraber Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay'a dün gitti. Gitti ama Hatay'a alınmadı biliyorsunuz. Durduruldu. Kent girişinde durduruldu. Engellendi. Ve ardından derken birdenbire tepkiler gelmeye başladı. İşte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce mesela yanındayım mesajını verdi. Ümit Özdağ böyle bir destek verdi. İyi Parti'den, CHP'den peş peşe Ümit Özdağ destek mesajları. Daha doğrusu yani hiçbir vatandaşın, hiçbir siyasi parti liderinin bir yere girişine engel olamaz, bir şehre girişine engel olamaz şeklinde benzer açıklamalar geldi. Ardından da Ümit Özdağ valinin geri adım attığını söyledi. Yani dolayısıyla o Hatay'a giriş engeli bütün bu tepkilerden sonra kaldırıldı. Ve işte bu Hatay'ın merkezine doğru gitmişti ve işte sınıra da temsili mayın döşeme girişimi olmuştu biliyorsunuz. İsteği vardı zaten Ümit Özdağ'ın. Dünün önemli haberlerinden bir tanesi de bu oldu. Peki bir de ekonomiye bakalım diyecek olursak. Hazine ve Maliye Bakanlığı diyor ki finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek. Yani finansal istikrar şu an sizin için geçerli mi bilmiyorum. Yani ne kadar finansal istikrarınız var? Çok mu istikrarlı gidiyor finans açısından hayatınız? Tabii yani vatandaşın hayatı değil de genel olarak finansal istikrardan bahsediyorlar. BDDK'dan yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Başkan Mehmet Ali Akbay'ın açıklamaları var. Bu TL ticari kredilere yönelik yeni kararlara ilişkin. Yeni kararla döviz gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılacak dedi. Ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacak diye bir açıklama yaptı. Tüm bunlarla beraber tabii şimdi döviz fazlası olan, döviz pozisyonu yüksek olan şirketler ne yapacaklar bundan sonra? TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altın Saç'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Şirketler paralarını yurt dışına çıkarabilir dedi. Yani paraları yurt dışında tutabilirler bu şekilde döviz varlıklarını gibi bir açıklaması vardı. BDDK'dan yeni bir açıklama geldi. Yurt dışı yerleşiklerle işlem yapanlar bankalarla paylaşılacak dendi. Yani yurt dışında da böyle bir işlem falan yapılıyorsa bu da buradaki bankalarla paylaşılacak dendi. Dün bir iddia ortaya atıldı, bazı bankalar yeni kredileri geçici olarak durdurdu diye. Netleşinceye kadar bu düzenlemenin ayrıntıları, kredi vermeyi durdurdular diye şirketlere, bu büyük kredilerden bahsediyoruz. Tüm bunlarla beraber diyeceksiniz ki biz ne yapacağız? İzmir'de ekmeğe bir zam kararı var. 210 gram ekmek 1 lira zamla 4 lira olacakmış. İzmir'de böyle bir karar alınmış komisyon tarafından. Ticaret Bakanlığı'na da görüş alınmak üzere bu gönderilmiş. Yani olacaktır zaten, hani Ticaret Bakanlığı en fazla hani artış olmasın diye reddedebilir ama esnaf ne yapacak? Esnafın yapacak hiçbir şey kalmadı. Bu 6 ayda neler oldu sevgili dinleyiciler? Nebati uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Türkiye'de çok farklı noktalara geleceğiz demişti ya. İşte CHP mesela bunu açıklamış, Faik Öztürk açıklamış, diyor ki mazot 11,5 liraydı 30 lira oldu diyor. Dolar kuru diyor 11,52 idi 16,72 oldu diyor. Avro 13,23'tü 17,70 oldu diyor ki son dünkü verileri söylüyor. 6 ay önce 12 kiloluk mutfak tüpü 218 liraydı bugün 335 lira. 6 ay önce 200 lirayla aldığınız aynı mal ve hizmeti bugün alayım deseniz cebinizdeki 200 lira yetmiyor. En az 271 lira olması lazım. 6 ay önce tüketici enflasyonu %36 idi, şimdi %74. Hele üretici enflasyonunu biliyorsunuz. Üretici enflasyonu %80 de 6 ay önce diyor. Şimdi %132 ki bunlar TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla diyor. İşte ek bütçe vesaire falan filan bunlarla devam ediyor ve bütçeye 31 milyar lira ek yük bindirdiler diyor. 6 ay önce milletimiz çıkma meyve sebzeyi bilmiyordu. Şimdi çıkma sebze meyve nedir? Tüm Türkiye biliyor. Piyasada boş baklava, boş tost, boş dürüm yoktu. Şimdi boş baklava, boş tost, boş dürümden geçilmiyor diyor. İşte 6 ay içerisinde neler neler oldu diye daha da uzun bir şekilde CHP, en azından Faik Öztürk CHP adına bu şekilde anlatıyor. Ve son bir başlık daha verelim sevgili dinleyiciler, sonra bir reklam arasına gidelim. Kimlikle döviz alımına, daha doğrusu alım satımına öyle söyleyelim, yeni sınırlama getirildi. Biliyorsunuz kimlik göstermek gerekiyor ya döviz alım satımında, işte bankadan, zaten bankada yaparsanız muhtemelen istenecektir de döviz büfelerinden falan yaparsanız 5000 dolar olarak belirlenmiş bu sınır. Daha önce 3000 dolarmış. Yani 3000 dolar ve üzerinde işlem yaptığınızda kimlik göstermeniz gerekirken şimdi 5000 dolar olarak bu sınır değiştirilmiş. Bir reklam aramız var, reklamlardan sonra buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz bu sabah yayına girerken Cüneyt Arkın'ı kaybettiğimiz haberini aldık. Bir kez daha yakınlarına, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hastaneden açıklama geldi. Hastane şöyle bir açıklama yapıyor. Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Live Hospital'da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz diye bir açıklama geldi hastaneden. Yani evinde rahatsızlandı, hastaneye götürüldü, kaldırıldı denmişti ya. İşte kalbi durmuştu hastaneye geldiğinde diyor hastane, biz çabaladık ama olmadı, yeniden hayata döndüremedik diyor. Böyle bir açıklama geliyor hastaneden sevgili dinleyiciler. Evet, devam ediyoruz biz gündemdeki diğer başlıklarla. Programın başında ne dedik? 105 milyar liralık bir sahte fatura operasyonundan da bahsedeceğiz dedik. Demir çelik fiyatlarını manipüle eden, kamuyu 25 milyar lira zararı uğratan şirketlere yapılan bir operasyon var ki şöyle söyleyelim, aralarında Erol Evcil'in de olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideriyle birlikte toplam 250 şüpheli gözaltına alınmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma ve ardından MASAK'la beraber, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle beraber, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri hep birlikte bir operasyon gerçekleştiriyorlar. Netice itibariyle kurulan paravan şirketlere. Erol Evcil de burada yakalanmış, gelen bilgiler arasında bu da yer alıyor. Biliyorsunuz zamanında işte Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak kendisi aranmıştı. Daha sonra işte itirafları vardı. Alaaddin Çakıcı'nın arkadaşı olduğu biliniyordu. Bu ilişkisi sayesinde çeşitli kredileri çok rahat alabildiği ortaya çıkmıştı. Birçok olayda adı geçmişti. Yani eskiler çok daha iyi hatırlarlar öyle tahmin ediyorum. Onun da şimdi gözaltına alındığı bilgisi var sevgili dinleyiciler. Ve devam ediyoruz. Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar, ardından bu iddialarla ilgili yaşanan bazı gelişmeler. Tabii hukuki anlamda yaşanan işte bir savcılığın harekete geçtiği bir gelişme falan yok da. Bunun dışında yaşanan gelişmeler var. Bazı muhataplarının vermiş olduğu cevaplar var. Şimdi tüm bunlarla beraber bu arada Mübariz Mansimov, Azeri milyarder biliyorsunuz. Mehmet Ağar'la ilgili açıklamalar yaptı. Tolga Ağar'la ilgili, oğluyla ilgili açıklamalar yaptı. Mehmet Ağar daha sonra kendisini yalanladı. Bütün bunlar gündeme geldi. Daha sonra Mübariz Mansimov tekrar bir açıklama yapıyor ki bu açıklamayı da İsmail Saymaz'a yapmıştı. Evet, İsmail Saymaz'a yaptı bu açıklamayı. Şöyle söylüyor, diyor ki cezaevinde kaldığı sırada cezaevi yakınına helikopter pisti yaptırılması için Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'a zarfın içinde 20 bin doların üzerinde para verdiğini söylüyor. Yani ben verdim parayı diyor. Yok belediye başkanı mı yaptırdı bilmem ne, bunların hepsi kayıtlarda vardır zaten diyor. Çıkar ortaya diyor. Ya parayı biz nerede verdik? Aydın'da ünlü bir pidecide yemek yemeye gitmiştik diyor mesela. Yemek yerken bir helikopter pisti yapmak lazım dedi Tolga Ağar diyor. Arabada para vardı, korumam getirdi verdi, paket içinde mi zarf içinde diyor. Ne kadar? 20 bin doların üzerinde, tam hatırlamıyorum, 4 kişiydik diyor. Şimdi Mehmet Ağar netice itibariyle bu iddiaların hepsinin yalan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mansimov da diyor ki ne yalan, dediklerimin yalan olduğunu tek tek söylesin. İsterseniz sivil havacılıktan görürsünüz. O pistte benim helikopterimden başkası gitmemiş. Bir defa da rahmetli Mustafa Koç, bir defa da Ferit Şahen kimmiş. Kalanlar hep benim helikopterim diyor. Sadece ben gidiyordum diyor. Yani birçok böyle açıklaması var. Yani bir yandan bu tip açıklamalar da geliyor. Ama tüm bunlarla alakalı olarak herhangi bir şekilde yargı adına şu ana kadar atılmış olan bir adım yok. Doğru mu değil mi bu iddialar? Hangisi doğru, hangisi değil? Ya bir gerçekten rüşvet var mı? Kamu zararı var mı? Ya birçok şey, bunlar var mı yok mu? Biz bunları tartışırken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Dün biliyorsunuz Ukrayna'da alışveriş merkezine Rusya saldırdı ama şöyle söyleyelim. Şimdi Rusya'dan gelen habere baktığımızda, daha doğrusu pardon, Ukrayna'dan gelen habere baktığımızda Ukrayna diyor ki alışveriş merkezine işte roketle bir saldırı düzenledi. Ve bu saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. 40 civarında yaralı var. Dün oradan alışveriş merkezinden gelen görüntüleri gördünüz herhalde, gerçekten felaketti. Tüm bunlarla beraber Rusya diyor ki bu haberi biz de araştırıyoruz. Bunun bir manipülasyon olduğunu düşünüyoruz. Bizim tarafımızdan gerçekleştirilen, yani Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bir saldırı değil bu saldırı diyor Rusya. Bir yandan işte böyle karşılıklı açıklamalar ve belki de bilgi kirliliği yaratma çabaları, bilemiyorum. Ama netice itibariyle insanlar hayatını kaybettiğini. Dün konuştuğumuz konu, Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni vardı ya, onun faaliyeti durdurulmuş. Böyle bir açıklama geldi, çevre kirliliği nedeniyle faaliyeti durdurulmuş. Ki hatırlarsanız işte siyanür çevreye yayıldı, bir boru patladı iddiası vardı. Ümit Özdağ'ın iddiasıydı, daha sonra gündeme geldi. Sonra dendi ki hayır, böyle bir şey olmamış. Sonra dendi ki evet, patlamış ama aşağıya bu dere yatağına inmemiş ki orada dere yatağında su yokmuş. Biliyorsunuz bunlar hep açıklandı. Yani su olsa bile zaten oraya kadar inmemiş. Kaldı ki kuru dere yatağı da zarar görmedi denildi. Firma dedi ki 8 kilogram döküldü sadece, biz hemen temizledik bunu dedi. Ama tüm bunlarla beraber işte bu Anagold'un faaliyeti durdurulmuş. Durdurulmuş da ne olacak derseniz, yani biliyorsunuz bir 16 milyon lira para cezası vardı. İşte 1 milyon dolar falan yapmıyor herhalde. Böyle bir para cezası vardı. Faaliyet durduruldu. Muhtemelen bir süre sonra, bizim duymadığımız bir dönemde o faaliyet yeniden başlar, öyle tahmin ediyorum. Öyle değil mi? Siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan diyor ki birbirimizi gaza getirip salgın bitmiş gibi davranıyoruz diyor. Ama hani böyle yeni bir dalga kapıda der misiniz? Salgının sonu gelmedi diyor. 6. dalganın içindeyiz. Vakalar giderek artıyor. Daha ağır bir tip çıkabilir diyor. Böyle bir açıklaması var aynı zamanda Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın. İki semptomdan bahsediliyor ama en önemlisi çift taraflı bir baş ağrısı. Yani yeni bir varyant, özellikle işte bu omikronla alakalı çift taraflı bir baş ağrısı olduğu ifade ediliyor. Ya bilginiz olsun, hani derseniz ki artık omikrondan sıkıldık, yok hayatımızda, görmek istemiyoruz, ayrı bir konu ama bir yandan da varlığı çok net bir şekilde ortada. Hekimler, uzmanlar bu konuda uyarmaya devam ediyorlar sevgili dinleyiciler. Pınar Gültekin davası istinafa taşındı. Bir diğer önemli başlık, ki istinafa taşınacağını zaten avukatı da açıklamıştı, bunu söylemişti. Ama bu dava istinafa taşındı. Şimdi haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın da, aynı zamanda Cemil Metin Avcı'nın kardeşinin de beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığı duyuruldu. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve şimdi bir reklam arasına gidelim. Bu arada reklam arasına giderken tabii bu sabah yayına böyle başladık. Cüneyt Arkın vefat etti diye başladık. Çok önemli bir haberdi. Yayın içerisinde sürekli bilgi verdik. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama şunu da hatırlatalım. Psikiyatristler için hocaların hocası belki diyebileceğimiz bir isim, Profesör Doktor Özcan Köknel de hayatını kaybetti. Özcan Köknel. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, öğrencilerine aynı zamanda sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Reklamlardan sonra yeniden beraberiz. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Son bölümümüz içerisindeyiz. Programı başında söyledik. Batı Karadeniz'i sel vurdu demiştik ki Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce'den gelen haberler vardı. Buradan gelen görüntüler vardı. Sağanağın yol açtığı sel sonucu derelerin taştığını, maalesef yine aynı bölgelerde köprülerin yıkıldığını gördük. Dün bir vatandaşın kayıp olduğu duyurusu vardı. Ona ilişkin bir gelişme henüz anladığım kadarıyla yok. Umarız sağ salim bulunur. Dileğimiz o. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hasar tespit çalışmalarının bugün başlayacağını söylemişti. Ondan gelen böyle bir haber vardı. Özellikle alt katlarda bulunan iş yerlerin açılmaması, alt katlarda oturanların üst katlara çıkmaları, komşularına, akrabalarına gitmeleri yönünde uyarılar da vardı bir yandan. Kastamonu'nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı üzerindeki iki köprü çökmüştü. Meteorolojinin uyarıları halen daha devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Kastamonu Bozkurt'ta biliyorsunuz Ezine Çayı taşmıştı. Bozkurt büyük bir felaket yaşamıştı. Yine aynı şekilde Ezine Çayı burada taştı. Elektrikler kesildi. Yüzlerce kişi bu bölgeden tahliye edildi. Sinop'ta dere taştı. 2011'de kurulan geçici köprüler ulaşıma kapandı. Bu bölge gerçekten büyük bir afet yaşıyor. 24 il için yağış ve sel uyarısı yine meteoroloji tarafından yapıldı. Şu anda bakıyorum biraz Batı Karadeniz'den yavaş yavaş doğuya doğru, Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru da kayan bir yağış var ama yine Batı Karadeniz'e gelen bir yağış var. Onu da söyleyelim. İç Anadolu'nun biraz kuzey doğusu o bölge şu anda ciddi bir şekilde yağış alıyor. Meteorolojinin uyarısına göre Sakarya, Kocaeli, Ankara, Çankırı çevrelerinde yine bir yağış beklentisi var. Marmara'nın doğusunda özellikle dün gece saatleri bir yağış almıştı. Meteorolojinin uyarıları devam ediyor. Biz de bunu hatırlatmış olalım. Sevgili dinleyiciler, Akdeniz oyunlarında Türkiye'ye 3 altın madalya geldi dedik. Milli güreşçi Kerem Kamal 60 kilo Greco-Romen'de. Murat Fırat 67 kilo Greco-Romen'de ve badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin ise çift kadınlarda altın madalya kazandılar. Tebrik ediyoruz canı gönülden. Artık geliyoruz programın sonuna. Biraz sonra Bedia Ceylan güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak Bedia. Cenk'er Bayrağı teşekkür ediyoruz teknik masada desteğinden ötürü. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.